Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim.
Chelsea Handler'ın 2019 tarihli anı kitabı Life Will Be the Death of Me, Dolly and You Too.
Komediyle tanınan bir televizyon kişiliğinin kendisini ciddi biçimde sorgulamaya başladığı bir yılı anlatır. Kitap, Donald Trump'ın seçilmesinin ardından Handler'ın hem Amerika'daki siyasal ortamla hem de kendi ayrıcalıklarıyla yüzleşmesini merkeze alır. Yazar, rahat ve korunaklı hayatının dışına çıkmaya, gündelik işlerde daha bağımsız olmaya, terapiye gitmeye ve kamusal meselelerde daha etkin davranmaya karar verir. Ancak anlatının asıl ağırlığı, dış dünyadaki öfkenin kişisel geçmişteki yas, korku ve savunma alışkanlıklarıyla nasıl birleştiğindedir. Handler, erken yaşta kaybettiği ağabeyinin etkisini, insanlarla kurduğu mesafeli ilişkileri ve kendine karşı dürüst olmaktan kaçışını açıkça ele alır. Bu nedenle eser, yalnızca ünlü hayatına dair mizahi anekdotlar sunan bir anı değildir. Mizahın, utancın ve duygusal açıklığın yan yana durabildiği kişisel dönüşüm üzerine samimi bir anlatıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, siyasi hayal kırıklığının kişisel sorgulamayı başlatması, kitapta 2016 ABD seçimleri yalnızca güncel siyasete ilişkin bir arka plan değildir.
Chelsea Handler için Donald Trump'ın seçilmesi, yaşadığı çevreyle ülkenin daha geniş gerçekliği arasındaki mesafeyi görünür kılan bir kırılma noktasıdır. Kendi sosyal çevresindeki varsayımların, seçmenlerin kaygılarını ve öfkelerini anlamasına engel olduğunu fark eder. Bu fark ediş, başkalarının seçimlerini basitçe küçümsemenin yeterli olmadığı düşüncesine götürür. Handler, siyasal sonuçtan duyduğu rahatsızlığı kişisel bir üstünlük duygusuna dönüştürmek yerine, kendi bakış açısının sınırlarını araştırmaya çalışır. Bu yönüyle kitap, siyasal bilinç ile kişisel sorumluluk arasındaki ilişkiyi işler. Yazarın aktivizme yönelmesi, sadece bir partiye destek vermek ya da öfkesini dile getirmek değildir. Zor konuşmalar yapmayı, kendi çevresinin dışındaki insanları dinlemeyi ve kamusal meselelerde daha tutarlı davranmayı öğrenme çabasıdır. Türkiye'den okurlar açısından da bu çizgi tanıdıktır. Siyasetin çok hızlı biçimde, kimlik, aile ilişkileri ve gündelik sohbetlerle iç içe geçtiği toplumlarda karşı tarafı tek bir sıfatla açıklamak kolaydır. Handler'ın anlatısı bu kolaycılığın kendi kör noktalarımızı gizleyebileceğini hatırlatır.
Kitap kesin siyasal cevaplar vermekten çok, siyasi tepkinin insanı kendi konumunu incelemeye zorlayabileceğini gösterir. İkinci olarak ayrıcalığı kabul etmek.
Suçluluk değil, sorumluluk meselesidir. Handler'ın dönüşümünün önemli bir parçası, sahip olduğu ekonomik, toplumsal ve kültürel avantajları daha açık görmeye başlamasıdır. Şöhret, maddi rahatlık, beyazlık ve sağlıklı bir beden gibi konumların hayatını nasıl kolaylaştırdığını sorgular. Kitabın güçlü tarafı, bu konuyu soyut bir ahlak dersi gibi kurmamasıdır. Ayrıcalığın, kişinin kendi emeğini tamamen geçersiz kılmadığını, fakat bazı engellerle hiç karşılaşmamasını sağlayabildiğini anlatır. Böylece başarı hikayesinin arkasındaki koşulları hesaba katmaya çalışır. Yazarın vardığı nokta, kendini sürekli suçlamaktan ziyade alışkanlıklarını ve tepkilerini gözden geçirmektir. Başkalarına karşı acımasız dürüstlük gösterirken, kendine dair temel gerçekleri görmezden geldiğini kabul eder. Bu çelişki, kitabın öz eleştirel omurgasını oluşturur. Ayrıcalığı konuşmanın savunmaya geçmek, kişisel olarak saldırıya uğramak ya da gösterişli bir pişmanlık sergilemek anlamına gelmediğini ima eder. Daha çok, dünyayı kendi deneyiminden ibaret saymama pratiğidir. Bu yaklaşım Türkiye'de sınıf, eğitim, kentlilik, bölgesel imkanlar ve aile desteği üzerinden düşünülebilir. Herkesin başlangıç koşulları aynı değildir. Handler'ın deneyimi doğrudan Türkiye'ye taşınamaz, ancak soru geçerliliğini korur. Hangi kolaylıkları doğal kabul ediyoruz? Ve bu kolaylıklar, başkalarının yaşadığı güçlükleri anlamamızı nerede engelliyor? Kitap, bu soruyu rahatsız edici ama somut biçimde açık tutar. Üçüncü olarak, terapi, davranış düzeltmekten çok geçmişteki yasla temas kurmaktır.
Life will be the death of me. Terapinin hızlı çözümler sağlayan bir kişisel gelişim aracı olduğu fikrinden belirgin biçimde uzak durur.
Handler, psikiyatristi Dan ile yaptığı görüşmelerde, İlk başta daha pratik sorunlar üzerinden ilerler. İnsanların neden ondan çekindiğini, ilişkilerinde neden mesafe oluştuğunu ve hayatını neden sürekli kontrol altında tutmak istediğini anlamaya çalışır. Zamanla bu sorular çocuklukta yaşadığı ağır kayba, ağabeyinin ölümüne ve bu kaybın aile içindeki duygusal etkilerine bağlanır. Kitap, bugünkü davranışların geçmişte yaşanmış olaylardan bağımsız ele alınamayacağını gösterir. Handel anlatısında terapi, yazara sürekli hak veren rahatlatıcı bir alan değildir. Bazı seanslar onu öfkelendirir, savunmaya iter ya da kendi hakkında taşıdığı hikayeyi değiştirmeye zorlar. Bu ayrıntı önemlidir çünkü dönüşümün yalnızca farkındalıkla tamamlanmadığını anlatır. Kişinin yıllardır işe yaradığına inandığı mizahı, sertliği veya kaçınmayı yeniden değerlendirmesi gerekir. Handler'ın komedyen kimliği de burada çift yönlü görünür. Mizah, hem iletişim kurma becerisi hem de kırılganlıktan uzak durma yöntemi olabilir. Kitap, terapiyi herkes için aynı biçimde gerekli ya da erişilebilir bir reçete gibi sunmaz. Buna rağmen bastırılmış yasın yetişkinlikteki ilişkileri etkileyebileceği fikrini anlaşılır kılar. Özellikle duyguların açıkça konuşulmasının zor görülebildiği aile ortamlarına aşina okurlar için, geçmişi yeniden anlatmanın neden önemli olabileceğine dair inandırıcı bir örnek verir. Dördüncü olarak, gündelik becerilerle bağımsızlık arasındaki beklenmedik bağ, Handler'ın dönüşüm anlatısında en komik görünen ayrıntılardan biri. Gündelik hayatın basit işlerini yeniden öğrenmesidir. Evdeki uzaktan kumandayı kullanmak, tuntulan sütü makinesinin yerini bilmek ya da köpeklerinin bakımına daha doğrudan katılmak ilk bakışta büyük bir içsel değişimle ilgisiz durur. Oysa kitap bu ayrıntıları bilinçli olarak önemser. Çok konforlu ve destekli bir hayat sürdüren bir kişinin kendi düzeninin nasıl işlediğinden habersiz kalabileceğini gösterir. Başkalarının emeği görünmez hale geldiğinde kişi hem bağımlılaşabilir hem de çevresindeki insanlara karşı dikkatsizleşebilir. Bu bölümler anının ağır yas ve terapi konularını dengeleyen mizahi bir işlevde görür. Handler kendisini idealize etmez. Küçük beceriksizliklerini açıkça anlatarak değişim isteğinin otomatik olarak olgunluk getirmediğini kabul eder. Böylece okur, dönüşümü büyük sözlerden çok tekrarlanan davranışlarla ilişkilendirmeye davet edilir. Sorumluluk, yalnızca kamusal alanda görüş açıklamak değildir. Ev içindeki iş bölümünü, bakım emeğini ve hizmet ilişkilerini fark etmek de bunun parçasıdır. Türkiye'de aile desteğinin ve ev içi görünmeyen emeğin gündelik yaşamda güçlü bir yeri vardır. Bu nedenle kitabın bu yönü farklı bir kültürel bağlamda bile karşılık bulabilir. Kendi işini yapabilmek tek başına erdem değildir. Asıl mesele hayatımızı mümkün kılan emeği doğal ve isimsiz saymamak, sorumluluğu başkalarına otomatik biçimde devretmemektir. Handler bu fikri ciddi bir vaazla değil, kendi komik yetersizlikleri üzerinden taşır. Son olarak, mizah. Kendini koruyan bir maske ve dürüstlüğe açılan bir yol olarak işliyor, Chelsea Handler'ın önceki kamusal imajı, keskin şakalar, cinsellik, rahat tavırlar ve doğrudanlıkla bağlantılıdır. Bu anıda da mizah kaybolmaz, fakat işlevi değişir. Köpekleriyle ilişkisi, ev hayatındaki aksilikler ve kendi tuhaflıkları hakkında anlattıkları metnin yoğun duygusal bölümlerini taşınabilir kılar. Okur, yas ve terapi üzerine uzun bir anlatının içinde sürekli ağır bir tonda kalmaz. Ancak mizah sadece tempo ayarlayan bir araç değildir. Handler, şaka yapmanın bazen incinmemek, bazen de başkalarını kendinden uzak tutmak için kullandığı bir savunma olduğunu fark eder. Bu ikili yapı kitabı benzer ünlü anılarından ayırır. Yazar, komik olmayı bırakıp bütünüyle ciddi biri olmaya çalışmaz. Bunun yerine mizahın ne zaman bağlantı kurduğunu, ne zaman gerçek duygunun üstünü örttüğünü araştırır. Açık sözlülüğün de tek başına erdem olmadığını gösterir. Birine karşı filtresiz olmak, kendine karşı dürüst olmakla aynı şey değildir. Handel'in kendi ifadesiyle başkalarına karşı sert biçimde dürüstken kendisine yalan söyleyebildiğini fark etmesi anlatının temel gerilimlerinden biridir. Bu nedenle kitapta komedi, dönüşümün karşıtı değildir. Doğru kullanıldığında zor meseleleri konuşmaya açar. Fakat yazar, her esprinin altında haklılık ya da cesaret aranamayacağını da kabul eder. Okur için değerli olan taraf, mizahın kişilikteki yerini romantikleştirmeden incelemesidir. Bu yaklaşım, özellikle duygusal meseleleri alayla geçiştirme eğilimini tanıyanlar için dikkat çekicidir. Sonuç olarak, Life Will Be the Death of Me and You Too, Chelsea Handler'ın ününe, özel hayatına ya da siyasi görüşlerine zaten ilgi duyan okurlar için doğal bir seçimdir. Bununla birlikte kitap, asıl olarak kendi alışkanlıklarını, öfkelerini ve kör noktalarını incelemek isteyen yetişkin okurlara seslenir. Terapi, yas, ayrıcalık ve siyasal sorumluluk gibi konularla ilgilenenler burada akademik bir analiz değil. Bu meseleleri yaşamının içinde anlamlandırmaya çalışan bir anlatıcı bulur. Kitap, ruh sağlığı konusunda kesin yöntemler ya da politik sorunlara hazır çözümler vaat etmez. Pratik yarar da buradadır. Okuru büyük değişim düşüncesini gündelik davranışlar, ilişkiler ve sorumluluklarla birlikte düşünmeye çağırır. Eserin benzer komedyen anılarından ayrılan yönü, Handler'ın yerleşik sahne personasını sadece tekrar etmemesidir. Mizahını korurken, bu mizahın arkasındaki korunma ihtiyacını da sorgular. Benzer biçimde, siyasi hayal kırıklığını yalnızca karşı tarafa yöneltilmiş bir öfke olarak bırakmaz. Kendi konforunu, varsayımlarını ve ayrıcalıklarını incelemek için bir başlangıç noktası yapar. Bu, anlatıya hem sınırlı hem de dürüst bir kapsam kazandırır. Handler herkes adına konuştuğunu iddia etmez, kendi deneyiminin eksiklerini görünür kılmaya çalışır. Türkçe okur açısından kitap, Amerikan siyasetine dair bütün ayrıntılar paylaşılmasa bile anlaşılabilir bir duygusal çizgi sunar. Eyleden kalan yasın, görünmeyen emeğin, sınıfsal rahatlığın ve zor konuşmalardan kaçmanın etkileri evrensel ölçüde tanıdıktır. Sonuçta bu kitap, komik bir ünlü anısından daha derin fakat ağır bir terapi metninden daha erişilebilir bir öz değerlendirme anlatısıdır. Destek olmak isterseniz Chelsea Handler kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.